Bitmeyen Kavga. John Steinbeck.
Ayrım 2.
Jim adamın gözlerinin içine baktı. Sen hiç yetenekli olduğun bir işte var gücünle çalışıp da tam ücretinin artırılacağını beklerken kovulup yerine başka birinin alındığını gördün mü? Hiç firmaya sadakatten söz edilen bir işte çalıştın mı? Ve bu sadakatin çevrendekilerin gammazlanması anlamına geldiğini öğrendin mi? Kaybedecek hiçbir şeyim yok benim. Nefretten başka, dedi Harry. İnsanlardan artık nefret etmediğini görünce şaşacaksın. Neden olduğunu bilmiyorum ama genellikle böyle olur. Jim bütün gün boyunca huzursuzdu. Uzun bir rapor üstünde çalışan Harry Nilsson elinde olmaksızın birkaç kere dönüp bakmıştı ona. Sonunda, bak istersen sen tek başına git, dedi. Gitmemen için bir neden yok. Ben ancak yarım saat sonra gidebilirim seninle. Önce şunu bitirmem gerek. Adımı değiştirsem mi diye düşünüyorum. İnsanın adını değiştirmesi kendi üzerinde bir etki yaratır mı acaba? Nilsson yine raporuna döndü. Birkaç güç görev alıp yeteri kadar da deliğe girer, adını da birkaç kere değiştirirsen ondan sonra bir numaraymış ya da bir admış hiçbir şeyin önemi kalmaz. Jim pencereden dışarı bakıyordu. Karşıda tuğladan bir duvar iki bina arasındaki boş bir arsayı belirliyordu. Bir grup çocuk binanın duvarına top atıp oynamaktaydılar. Çığlıkları kapalı camlar ardından ancak işitiliyordu. Çocukken ben de arsalarda oynardım, dedi Jim. Hep kavga ederdik. Şimdiki çocuklar da o zamankiler gibi dövüşürler mi acaba? Harry yazısına ara vermedi. Elbette. Aşağı baktığımda hep dövüştüklerini görürüm. Kesinlikle öyle. Benim bir ablam vardı, dedi Jim. Mahalledeki herkesi döverdi. Tanıdığım en usta bilye oyuncusuydu. Sahi diyorum Harry. Üstelik parmaklarını yere dayayarak bir bilyeyi 3 metreden ortasından böldüğünü bilirim. Harry başını kaldırdı. Ablan olduğunu bilmiyordum. Ne oldu ona? Bilmiyorum, dedi Jim. Bilmiyor musun? Hayır. Garip. Pek garip değil aslında. O tür bir iş geldi başına işte. Ona ne olduğunu bilmiyorum da ne demek? Harry kalemini bıraktı. Anlatabilirim, dedi Jim. Adı May'di. Benden bir yaş büyüktü. Mutfakta yatardık. Birer portatif yatağımız vardı. May 14, ben de 13 yaşındayken arkasında soyunup giyinmek için köşede bir çarşafla kendisine bir bölme yapmıştı. Sık sık kıkırdamaya falan da başlamıştı. Öteki kızlar da uzun uzun kapı önünde oturur, oğlanlar geçerken kıkır kıkır gülerlerdi. Sapsarı saçları vardı. Güzeldi de sanırım. Bir akşam 23. Cadde ile Fulton arasındaki boş arsada, şimdi bir banka vardır, orada top oynamaktan döndüm. Eve girince annem, May'i kapı önünde gördün mü diye sordu. Görmemiştim. Az sonra babam işten geldi. May nerede diye sordu o da. Annem daha gelmedi, dedi. Olayları nasıl da hatırlıyorum Harry. Çok garip bir şey bu. Herkesin ne dediğini, neler yaptıklarını falan. Yemek için bir süre bekledik ama babam öfkelendi birden. Yemeği getirin, dedi. Bu May de çok olmaya başladı artık. Kendisini dayak yemeyecek kadar büyümüş sanıyor. Annemin açık mavi gözleri vardı. Gözlerinin beyaz taşları andırdığını hatırlıyorum. Yemekten sonra babam sobanın yanındaki koltuğuna oturdu. Gittikçe biraz daha öfkeleniyordu. Annem de yanında oturuyordu. Ben gidip yattım. Annemin başını çevirip dudaklarını oynattığını gördüm. Dua ediyordu sanırım. Annem Katolik'ti ama babam kiliselerden nefret ederdi. İkide bir May eve geldiğinde ona neler yapacağını söyleyerek homurdanıyordu. Saat 11'e doğru ikisi de yatak odalarına çekildiler ama mutfaktaki ışığı söndürmediklerinden uzun bir süre konuştuklarını duyuyordum. Gece 2-3 kere uyandım. Annemin yatak odasının kapısından baktığını hatırlıyorum. Gözleri beyaz taşları andırıyordu. Jim pencerenin önünden çekilip yatağa oturdu. Harry kalemini masaya bastırıyordu. Ertesi sabah uyandığımda dışarıda güneş vardı ve mutfağın ışığı hala yanıyordu. Gündüzün ışığın yandığını görmek insana garip bir duygu, bir yalnızlık duygusu verir. Annem yatak odasından çıkıp ocağı yaktı. Yüzü kas katıydı. Gözleri hiç kıpırdamıyor gibiydi. Babam çıka geldi sonra. İki gözünün ortasında yumruk yemiş de sersemlemiş gibiydi o da. Ağzını bıçak açmıyordu. İşe gitmeden önce giderken bir karakola uğrayayım. Belki de başına kaza filan gelmiştir, dedi. Ben okula gittim. Okuldan çıkınca da dosdoğru eve döndüm. Annem bana kızlara May'i görüp görmediklerini sormamı söylemişti. May'in kaçtığı haberi yayılmıştı artık. Kızlar May'i hiç görmediklerini söylediler. Korkudan ürperiyorlardı bunu söylerken. Sonra babam eve geldi. Eve dönerken karakola uğramıştı. Polisler eşkalini aldılar, dedi. Gözlerini dört açacaklarmış. O gece de bir öncekinden farksızdı. Babamla annem yan yana oturdular yine. Ama babam o gece hiç konuşmadı. Yine bütün gece ışığı açık bıraktılar. Ertesi gün babam yine karakola gitti. Polisler mahallenin çocuklarını sorguya çekmesi için bir dedektif yolladılar. Bir de polis gelip annemle konuştu. Sonunda gözlerini dört açacaklarını söylediler. Hepsi bu işte. Bir daha ondan hiç haber alamadık. Harry kalemiyle masaya vururken ucunu kırdı. Dolaştığı kendinden büyük bir oğlan mı vardı? Belki de onunla kaçmıştır. Bilmiyorum. Kızlar öyle biri yok dediler. Olsaydı onlar bilirdi. Peki ama senin onun başına neler gelebileceği konusunda hiçbir fikrin yok mu? Hayır. Bir gün vardı, ertesi günde yok. Aynı şey 2 yıl sonra Bertie Riley'in başına geldi. Birdenbire yok oldu o da. Jim eliyle çenesini sıvazladı. Belki benim kendi kuruntum ama o olaydan sonra annem daha bir sessizleşmiş gibi geldi bana. Evin içinde robot gibi dolaşır, çok az konuşurdu. Gözlerine de ölü bir bakış yerleşmişti. İşte bu da babamı çileden çıkarıyordu. Önüne çıkan herkesle yumruk yumruğa dövüşmek zorundaydı sanki. İşe gidince Moner mezbahasında usta başını dövdü. Sonra da 90 gün içeride yattı. Harry pencereden dışarı baktı. Birden kalemini bırakıp ayağa kalktı. Yürü dedi. Seni götürüp kurtulayım bari. Bu raporu bitirmem gerek. Döndüğümde yazarım artık. Jim radyatörün üstünden 2 çift ıslak çorap aldı. Katlayıp kağıt çantasına koydu. Gittiğim yerde kuruturum dedi. Harry şapkasını başına geçirdi ve raporunu katlayıp cebine soktu. Polisler ara sıra burayı didik didik ederler. O yüzden ortalıkta hiçbir şey bırakmam. Çıkarken büronun kapısını kilitledi. Kentin iş merkezinden geçip apartmanların olduğu mahalleleri arkalarında bıraktılar. Sonunda hepsi de bahçeli eski evlerden oluşan bir mahalleye gelmişlerdi. Harry çakıl taşı döşeli bir araba yoluna saparak geldik işte bu evin arkası dedi. Çakıllı yolun sonunda yeni boyanmış küçük bir ev vardı. Harry kapıya doğru yürüyüp açtı. Jim'e kendisini izlemesine işaret etti. Evin genişçe bir odasıyla küçücük bir mutfağı vardı. Odanın içinde üstlerine ordu malı battaniye serilmiş 6 tane çelik portatif yatak bulunuyordu. İçerideki 3 kişinin ikisi yatıyor, okumuş bir boksörü andıran üçüncüsü de önündeki daktiloya eğilmiş tek parmakta bir şeyler yazıyordu. Harry kapıyı açınca adam başını kaldırdı, sonra kalkıp gülümseyerek yürüdü. ''Merhaba Harry, ne var ne yok bakalım?'' ''Jim Nolan bu.'' diye açıkladı Harry. ''Hatırladın mı? Hani geçen gece sözü edilmişti Jim. Bu da Mac.'' Bu eyalette işçiler arasında nasıl çalışılacağını ondan daha iyi bilen yoktur. Mac sırıttı. Tanıştığımıza sevindim Jim. Harry kapıdan çıkmak üzere dönerken Mac ona göz kulak ol dedi. İşe koş onu, benim raporumu tamamlamam gerek. Yatmakta olan öteki 2 kişiye el salladı. Eyvallah çocuklar. Kapı kapanınca Jim çevresine bakındı. Duvarlar tahta ve çıplaktı. Odada yalnızca bir iskemle vardı. O da daktilonun önünde duruyordu. Mutfaktansa haşlanmış sığır eti kokusu geliyordu. Mac'e baktı sonra geniş omuzlarıyla uzun kollarına, İsveçliler gibi gözlerinin altı dümdüz ve elmacık kemikleri aralıklı yüzüne baktı. Mac'in dudakları kuru ve çatlaktı. Jim'in kendisini incelerken o da aynen onu inceliyordu. Yazık ki köpek değiliz dedi ansızın. Yoksa işi hemen çözümlerdik. Ya dost olur ya da kavga ederdik. Harry senin iyi biri olduğunu söyledi. Harry işini bilir. Haydi gel çocuklarla tanış. Bu soluk yüzlü olanı Dick'tir. Yatak odası radikalidir. Onun sayesinde epey pasta yeriz. Yatağın üstündeki soluk yüzlü, kara saçlı genç gülümseyerek elini uzattı. Ne kadar yakışıklı gördün mü diye Mac devam etti. Ona yemlik deriz biz. Bayanları işçi sınıfını anlatır. Biz de pembe kremeli pasta yeriz öyle değil mi Dick? Yürü taş arabası dedi Dick neşeyle. Jim'i kolundan tutan Mac öteki yataktaki adama döndü. Adamın kaç yaşında olduğunu kestirmek olanaksızdı. Yüzü pörsümüştü, yara bere içindeydi, burnu yamyası olmuştu, iri çenesi yana kaymıştı. Bu da Joy dedi Mac. Joy eskilerdendir öyle değil mi Joy? Tam üstüne bastın. Joy'un gözleri parladı. Parladığı gibi de ışık birden sönüverdi. Başı birkaç kere titredi. Konuşmak için ağzını açtıysa da tam üstüne bastın diye tekrarladı yine. Sanki herhangi bir tartışma konusunu kesermiş gibi. Bir eliyle diğerini okşuyordu. Jim adamın ellerinin yaralı ve ezik olduğunu gördü. Joy kimseyle el sıkışmaz diye Mac açıkladı. Kemikleri hep kırılmıştır. El sıkışmak Joy'un canını acıtır. Joy'un gözlerindeki ışık yeniden parladı. Neden diye tiz bir sesle bağırdı. Dayak yedin de ondan. Bir demire kelepçelendim ve başıma vurdular. Atlar tepindi üstümde. Eşek sudan gelinceye kadar dövdüler. Öyle değil mi Mac? Öyle Joy. Hiç aman diledin mi Mac? Beni baygın yere serene kadar o heriflerle orospu çocukları diye bağırmadın mı? Çok doğru Joy. Çeneni kıssaydın öyle bayıltıncaya kadar dövmezlerdi seni. Joy'un sesi çığlığa dönüşmüştü. Ama orospu çocuklarıydı hepsi. Söyledim bunu onlara. Ellerimi kelepçeleyip vursunlar başıma. Üstümde at tepindirsinler. Elimi görüyor musun? İşte at geçti onun üstünden. Ama onlara söylemekten bir an bile geri kalmadım değil mi Mac? Mac eğilip adamın omzuna okşadı. Elbette Joy, kimse seni susturamaz. Öyle elbette dedi Joy. Gözlerindeki parıltı yine yok olmuştu. Buraya gel Jim dedi Mac. Genç adamı alıp üstünde daktili olan masanın durduğu öteki tarafa götürdü. Makinede yazmasını bilir misin? Biraz. Tanrı'ya şükürler olsun. Hemen işe başlayabilirsin öyleyse. Mac sesini alçalttı. Joy'a aldırma. Dayaktan keçileri kaçırdı. Başına çok vurmuşlar. Ona göz kulak olup başına bir iş gelmemesine çalışıyoruz. Babam da öyleydi işte dedi Jim. Bir keresinde sokakta bulmuştum onu. Sola doğru çemberler çize çize yürüyordu. Düz yürüyebilmesi için onu tutmak zorunda kalmıştım. Grey kırıcılarından biri muştayla kulağının altına vurmuş. Yön duygusu karmakarışık olmuştu. Buraya bak dedi Mac. İşte bildiri bu. Makinede 4 karbon kağıdı var. 20 kopyek çıkartacağız. Ben yemek hazırlarken bir denemek ister misin? Elbette. Tuşları kuvvetli bas. Karbon kağıtları epey eski. Mac mutfağa giderken seslendi. Dick, gel de kokusuna dayanabilirsen birkaç soğan ayıkla. Dick yataktan kalktı. Beyaz gömleğinin kollarını kıvırarak Mac'in ardından yürüdü. Joy yerinden kalkıp yanına geldiğinde Jim makinede ağır aksak yazmaya yeni başlamıştı. Malı üreten kimdir diye sordu Joy. Şey, işçiler. Joy'un yüzüne kurnaz bir bakış yerleşti. Çok bilmiş ve gizli bir bakış. Peki ya kârı kimler alır? Sermayeyi yatıranlar. Ama onlar hiçbir şey üretmezler diye bağırdı Joy. Kârı almaya ne hakları var? Mac mutfak kapısından başını uzattı. Elinde bir kaşıkla hızlı adımlarla yanlarına geldi sonra. Dinle bak Joy dedi. Bizden olanlara propaganda yapmaktan vazgeç artık. Tanrım, bizimkiler zamanlarının çoğunu birbirlerini inandırmaya çalışmakla geçirirler zaten. Yorgunsun sen. Jim'in de işi var. Jim işini bitirince onun yazdığı mektupların bazılarının adreslerini sana yazdırırım belki. Gerçekten mi Mac? Onlara gerekeni söyledim ama değil mi Mac? Vururlarken bile söyledim içimdekileri. Mac adamı kolundan tutup yatağına götürdü. Al sana New Messis'in bir sayısı. Ben yemeği hazırlayana kadar resimlerine bakarsın. Jim mektubu yazmaya koyuldu. 4 kere yazıp 20 kopya yazı makinesinin yanına bıraktı. Hepsi tamam Mac diye seslendi mutfağa. Mac gelip kopyalara baktı. Bayağı güzel yazıyormuşsun Jim. Hiç yanlış yazmamışsın. Al şu zarfları da mektupları yerleştir şimdi. Yemekten sonra adresleri yazarız. Mac tabakları sığır eti, havuç, patates ve dilimlenmiş çiğ soğanla doldurdu. Herkes yemek için kendi yatağına çekildi. Dışarıdan gelen gün ışığı ile loştu odanın içi. Mac tavanın ortasından asılı güçlü çıplak ampulü yaktı. Yemeklerini bitirince Mac yine mutfağa gidip bir tabak dolusu küçük küçük pastalarla döndü. İşte Dick'in çalışmasının ürünleri. Bu Dick yatak odasını politik amaçlarla kullanır. Beyler, size partinin dübörisini tanıştırmakla şeref duyarım. Canın cehennemi dedi Dick. Mac kapatılmış zarfları Jim'in yatağı üstünden aldı. İşte 20 mektup. Her birimiz 5 adres yazacağız. Masadaki tabakları bir yana itip çekmeceden bir şişe mürekkepli bir kalem çıkardı. Sonra da cebinden çıkardığı bir listeden 5 zarfın üstünü yazdı. Sıra sende Jim. Sen de şu 5 adresi yaz şimdi. Neden böyle yapıyoruz? Pek bir şey fark etmez sanırım ama işlerini biraz daha güçleştiririz o kadar. Mektuplarımız sık sık açılır. Adresler değişik yazılarla olunca polislerin işlerini biraz daha güçleştiririz diye düşünüyorum. Her birine ayrı ayrı posta kutularına atacağız. Boşu boşuna başımıza dert açmanın anlamı yok. Diğer iki adam adresleri yazarlarken Jim tabakları mutfağa taşıdı. Lavabonun yanına yerleştirdi. Jim döndüğünde Mac zarfların pullarını yapıştırmış cebine koyuyordu. Bu akşam bulaşık yıkımı sırası Dick ile Joy'da dedi Mac. Dün gece ben tek başıma yıkamıştım. Şimdi bu mektupları atmaya gidiyorum. Benimle gelmek ister misin Jim? Elbette. $1 var. Biraz kahve alırız. Dönüşte hep birlikte içeriz. Mac elini uzattı. Kahvemiz var. $1'lık pul alırız. Jim dolarını verdi. Şimdi 5 param kalmadı artık. Son kuruşumdu bu. Mac'in ardından çıktı. Posta kutularını arayarak yürümeye başladılar. Joy gerçekten kaçık mı diye sordu Jim. Öyle sayılır. Başına gelen son olay bardağı taşıran damla oldu. Joy bir berberde konuşuyordu. Berber telefon etmiş, polisler dükkanı bastılar. Joy epey sert dövüşür. Onu durdurmak için copla çenesini kırdılar. Sonra da deliğe tıktılar. Joy'un o kırık çeneyle nasıl konuştuğunu bilemiyorum ama cezaevi doktorunun kafasını iyice üçlemiş olacak ki doktor Allah'ın belası bir kızılı tedavi edemeyeceğini söylemiş. Ve Joy da tam 3 gün kırık çenesiyle orada kalmış. O zamandan beri biraz kaçıktır işte. Yakında tımarhaneye girecek sanırım. Kafasına çok dar bir yedi çünkü. Zavallıcık dedi Jim. Mac cebinden zarfları çıkartıp el yazıları değişik olan 5 tanesini seçti. Joy ağzını tutmasını hiç öğrenemedi. Dick'e bak bir de. Bir tek bere yoktur vücudunda. Gerektiğinde o da Joy kadar sert olmasını bilir oysa. Ama Dick yakalanınca polislere beyefendi demeye başlar. Az sonra da 40 yıllık dost gibi içli dışlı oluverir. Joy'un bir bulldog'dan fazla aklı yoktur oysa.
Ayrım sonu.